İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم كَمِلْ حَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla incire ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye güvenli şehre doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Günün haberlerini sizlere sunuyoruz. İran İslam Devrim lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İsrail rejiminin İran'a yönelik saldırılarının ardından yayınladığı 3. video mesajında İran halkını tebrik etti. İran İslam Devrim lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İsrail rejiminin İran'a yönelik saldırılarının ardından yayınladığı 3. video mesajında İran halkını tebrik etti. Ayetullah Hamine'yi mesajında şu ifadeleri kullandı. Büyük İran halkına birkaç tebrikte bulunmam gerekiyor. Birincisi sahte Siyonist rejime karşı elde edilen zaferdir. Onca gösterişe ve iddiaya rağmen Siyonist rejim İslam Cumhuriyeti'nin darbeleri altında neredeyse tamamen çökertildi ve ezildi. İkinci tebrik sevgili ülkemizin Amerika rejimine karşı kazandığı zafer içindir. Amerika doğrudan savaşa dahil oldu çünkü Siyonist rejimin tamamen yok olacağını hissetti. Ancak bu savaştan hiçbir kazanç elde edemedi. Bu cephede de İran İslam Cumhuriyeti'nin galip geldi ve Amerika'nın yüzüne sert bir tokat vurdu. Amerika'nın bölgedeki önemli üslerinden biri olan El Udeid üstüne saldırdı ve zarar verdi. Daha önce de bu konuda abartı yapanlar bu sefer küçümsemeye çalıştılar. Hiçbir şey olmamış gibi göstermeye çalıştılar. Oysa burada büyük bir olay yaşanmıştı. İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki önemli Amerika merkezlerine erişimi olması ve ne zaman uygun görürse onlara karşı harekete geçebilmesi küçük bir şey değildir. Büyük bir hadisedir. Gelecekte de böyle olayların tekrarlanması mümkündür. Eğer bir saldırı yapılırsa düşmanın ve saldırganın ödeyeceği bedel kesinlikle yüksek olacaktır. Ayetullah Hamine'yi elhamdülillah yaklaşık 90 milyon nüfusa sahip bir halk, tek vücut, tek ses, omuz omuza birbirinden farklı talepleri olmadan diri getirdikleri hedeflerde birlikte durdu. Slogan attı ve silahlı kuvvetlerin davranışlarını destekledi. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir. İfadelerini kullandı. Devrim lideri ayrıca halkın büyüklüğünü ve öne çıkan kişiliğini şu sözlerle anlattı. İran halkı bu olayda büyük bir olgunluk ve öne çıkan bir kişilik gösterdi. Gerektiği zamanlarda bu halkın tek ses çıkartacağı belli oldu. Bu elhamdülillah bu gerçekleşti. Ve Ayetullah Hamine'yi Amerikan Başkanı'nın İran'dan teslim olması gerektiği yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Devrim lideri Başkan Amerika'da bir konuşmasında İran teslim olmalı dedi. Teslim olsun. Artık mesele uranyum zenginleştirme değil, nükleer sanayi değil, mesele İran'ın teslim olmasıdır. Bu söz Amerikan Başkanı'nın ağzına fazlasıyla büyük gelir ifadesini kullandı. Ayetullah Hamine'yi şöyle devam etti. Ancak bu ifade bir gerçeği ortaya koydu. Amerikalılar devrimden beri İran İslam Cumhuriyeti ile mücadele ediyor. Sürekli bahaneler üretiyorlar. İnsan hakları demokrasi savunması, kadın hakları zenginleşme, nükleer mesele füze programı. Ama aslında tek bir şey istiyorlar. İran'ın teslim olması. Öncekiler bunu açıkça söylemezdi. Çünkü kabul edilemezdi. Onlar bu gerçeği farklı isimlerle gizlerdi. Bu kişi Amerikan Başkanı bu gerçeği açığa çıkardı. Gösterdi ki Amerikalılar sadece İran'ın teslim olmasını kabul ederler. Daha azını değil. Bu önemli bir noktadır. İran halkı bilmelidir ki bu mücadelenin sebebi budur ve büyük bir hakarettir. Ama böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. Asla. Devrim lideri İran halkına şöyle seslendi. İran büyük bir halktır. Güçlü ve geniş bir ülkedir. Eski bir medeniyete sahiptir. Kültürel ve medeniyet zenginliğimiz yüzlerce kat daha fazladır. Amerika ve benzerlerinden birinin İran'ın başka bir ülkeye teslim olmasını beklemesi akıl dışı ve saçma bir hayaldir. Bu akıllı ve bilinçli kişiler tarafından gülünç karşılanır. İran milleti değerlidir, daima değerli kalacaktır. İlahi yardım ile zaferler kazanacaktır. Yüce Allah'tan bu halkı ne zaman şeref ve onur içinde korumasını ve bu halka yardım ve destek vermesini niyaz ediyorum. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştüler. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada Aliyev, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaya ilişkin ülkesinin tutumunu bir kez daha vurgularken bölgedeki gerginliğin artmasından duyduğu kaygıyı dile getirdi. İran halkının hayatını kaybetmesinden dolayı derin taziyelerini ileten Aliyev, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralıları ise acı şifa diledi. Aliyev, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların sona erdirmesi ve ateşkesin sağlanması yönünde atılan olumlu adımlar sebebiyle Cumhurbaşkanı Pezeşkan'ı tebrik ederek bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan da taziye mesajı için Aliyev'e teşekkürlerini iletti. Aliyev ayrıca Pezeşkan'ı Temmuz ayında Azerbaycan'da gerçekleştirilecek olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesine de davet etti. İşgal topraklarda İran'ın gerçekleştirdiği füze ve İHA saldırılarının ayrıntıları Siyonist Rejim İç Güvenlik Araştırma Merkezi tarafından açıklandı. Tel Aviv Üniversitesi İç Güvenlik Akademisi'ne yayınladığı resmi verilere göre İran'ın Gerçek Vaat 3 adlı operasyonu ile 12 gün içinde toplam 591 balistik füze saldırısı, 1050 İHA saldırısı düzenlendi. Siyonist Rejim Savaş Bakanlığı verilerine dayanarak açıklanan raporda bu saldırılar sonucunda 29 kişinin hayatını kaybetti, 3491 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca 11.000 yerleşimci evsiz kaldı ve 38.700 zarar tazminatı da talebi yapıldı. 12 gün boyunca toplam 19.434 kez siren çaldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'a yönelik son saldırılar hakkında yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programının tamamen yok edildiği iddialarını reddetti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, Amerika'nın İran'ın nükleer programının tamamen yok edildiği iddiasına yanıt verdi. Grossi, Amerikan saldırılarını kınamadan İran'ın nükleer programının ciddi zarar gördüğünü söyledi. Grossi, Fransız bir medya kuruluşu ile yaptığı röportajda Orta Doğu'daki son gelişmeler değerlendirdi. Ajans başkanı Amerika'nın İran nükleer programına tamamen yok edildiği iddiasına ilişkin olarak İran'ın nükleer programı ciddi zarar gördü. 13 Haziran'dan itibaren başlayan saldırılar Natanz, İsfahan ve Fordu'daki uranyum zenginleştirme tesislerine önemli fiziksel zararlar verdi dedi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi de günün yorumunu sizlere sunuyoruz.
Amerikan Başkanı neden İran'a karşı askeri saldırı kararı aldı? Amerikan medyası, Amerikan Başkanı'nın İran'ın nükleer tesislerine saldırı kararı almasının Fox News kanalının İsrail rejimine İran'a yönelik askeri operasyonlarına dair övgü dolu raporlarını izlemesinden sonra gerçekleştiğini iddia etti. New York Times gazetesi, Amerikan Savunma Bakanlığı, Pentagon ve eski Amerikan yönetimi yetkililerine dayandırdığı bir haberde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine saldırı kararının İran'ın nükleer programını Fox News kanalında nasıl ele aldıkları ile ilgili olduğunu bildirdi. New York Times muhabiri Helen Cooper, MSNBC kanalına verdiği röportajda Trump'ın önceden bu kendisini askeri müdahaleye yatkın olmayan biri olarak tanıttığını, hatta İsrail rejiminin 13 Haziran'daki saldırısından sonra bile müdahaleye sıcak bakmadığını ancak bir gün sonra fikrini değiştirdiğini söyledi. Cooper bir Amerika yetkisine dayandırdığını şunları söyledi. Başkan ertesi sabah uyanıp Fox News'u izledi ve İsrail'e bu saldırıları nedeniyle ne kadar övgü aldığını gördü. Fox News, İsrail'in İran'daki merkezlere saldırısını, askeri komutanlar ve nükleer bilim insanlarının suikastını büyük bir zafer olarak sunuyordu ve Trump bu işin içinde olmak istedi. Cooper'e göre Trump daha sonra sosyal medyada bu operasyonun bir kısmını kendisine mal etmeye başladı. Örneğin 19 Haziran'da paylaştığı bir gönderide İran hava sahasının kontrolünü ele geçirdik iddiasında bulundu. New York Times raporu ayrıca Trump'ın önceden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya İran ile yeni nükleer anlaşma görüşmeleri bitene kadar saldırı yapmaması konusunda uyarıda bulunduğunu, ancak 13 Haziran'da da birkaç üst düzey İran yetkilinin suikast edilmesinden sonra tutumunu değiştirdiğini ortaya koydu. Muhterem dinleyiciler, günün haberleri ve yorumu dinlediniz. Hepiniz yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran, meydanın galibi.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bu programa hoş geldiniz. İran bu savaştan her zamankinden daha güçlü çıktı. Bu başlık, Siyonist rejim ile İran arasında 12 gün süren savaşın ardından İbranice yayınlanan Maarif gazetesinde yer aldı. Daha önce bölge uzmanı Halil Nasrallah şöyle demişti. İranlılar son saldırıları kendilerinin yapmasında ısrarcıydı. Bu dayatılan savaşta 6 dalga halinde füzis saldırısı gerçekleşti. Ayrıca şunları da ekledi. Bu dayatılan savaşta İran'ın teslim alınması planlanmıştı. Ancak bu hedef gerçekleşmedi. İsrail'li bir uzman da İran'ın yeni füzis saldırı dalgası için olağanüstü ifadesini kullandı. Siyonist rejimin iç meseleleri uzmanı olan Azam Ebu'l-Ad, salı sabahı İran'ın işgal altındaki topraklara gerçekleştirdiği yeni füze saldırılarını olağanüstü olarak nitelendirdi. Bu uzmana göre İran yapımı bir füze Beersheba'daki bir askeri karargaha tam isabetle vurdu. Yine Hadera bölgesinde de İran'ın füzesi hassas ve güvenlik açısından kritik bir noktayı hedef aldı. Ebu'l-Ad, İran'ın bu saldırılarla net ve açık bir mesajı verdiğini söylüyor. Mesaj şuydu: İran hala çok güçlü bir askeri kapasiteye sahiptir. Siyonist rejimin radyosunun salı sabahı verdiği rapora göre İran'ın Beersheba'ya yaptığı füze saldırıları yüzlerce metre çapında geniş yıkımlara ve bina tahribatlarına neden oldu. İsrail medyasının İran'ın meşhur savunma saldırıları hakkında yaptığı değerlendirmelerde dikkat çeken diğer bir nokta şudur. Benjamin Netanyahu 18 Haziran'da yaptığı açıklamada İran'daki operasyonların amacının balistik füze tehdidini ortadan kaldırmak olduğunu belirtmiştir. Oysa bu füzeler salı sabahı yeniden İsrail'e isabet etti. El-Meyadin Kandaran'ın Siyonist rejimin yedek ordu generali Sun Samia'dan aktardığına göre durumun kontrolünü eline alan İran ordu ve ateşkes zamanını da İran belirledi.
İsrail'in eski Dışişleri Bakanı Lieberman da ateşkesi İsrail için kırılgan olarak nitelendirdi. Lieberman şöyle dedi: "Bu ateşkes utanç vericidir. Ne İran'ın füze programı yok edildi ne de nükleer programı. Bu şartsız bir ateşkes. İran uranyumu yeniden zenginleştirecek. Bu İsrail'in şart koyamadığı ilk ateşkestir. Bu aşağılayıcı ateşkes 3 yıl sonra bizi yeniden savaşa sürükleyecek." Siyonist rejimin İran'a karşı başlattığı küstah saldırı ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti tarafından güçlü ve ezici bir yanıt verildi. İran meşru müdafaa hakkını kullanarak tam bir güç ve kararlılıkla askeri kapasiteyle Siyonist rejime karşılık verdi. Bu 12 günlük savaş boyunca dikkat çeken en önemli unsur İran'ın askeri gücü ve savunma kapasitesiydi. İsrail bağlantılı medya kuruluşlarının araştırmalarına göre İran'ın füzeleri, yer altındaki beton yapıları ve ordulara dahi hedef alabileceği kapasitededir. Siyonist rejimle İran arasında yaşanan 12 günlük savaş dünya kamuoyunun İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma gücüne ve askeri yeteneklerine tanık olmasını sağladı. Elbette bu 12 gün boyunca görülenler İran Silahlı Kuvvetleri'nin meşru savunma kabiliyetlerinin sadece küçük bir bölümüdür. İran İslam Cumhuriyeti'nin lideri Ayetullah Hamenei'nin sözleriyle Siyonist rejim büyük bir hata yaptı. Bu bir yanlış değil, bir felaketti. Bu hatanın sonuçları onları mahvedecek inşallah. İran milleti aziz şehitlerinin kanından vazgeçmeyecek. Silahlı kuvvetlerimiz hazır ve ülkene yetkileriyle halk silahlı kuvvetlerin arkasındadır. Evet muhterem dinleyiciler. İsrail bir büyük hata ile gerçekten de kendisini mahvetti. Siyonist rejimin yok oluşunu geri saymanın hızlanması bu savaşta en dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Bu çatışmayı başlatan taraf Siyonist rejimdi. Ancak üstünlük İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin elindeydi. Amerika hükümetinin açık ve örtülü desteğine rağmen savaşın sonunda İran'ın üstünlüğü açıkça görüldü. Middle East Institute, Orta Doğu Enstitüsü'ne göre Donald Trump'ın bu çatışmaya müdahale olması siyasi bir hataydı. Bu enstitüye göre Amerika'nın İran nükleer tesislerine bombalanması ve İsrail'in saldırıları İran'ı uzun vadede teslim etmeyecek. Aksine İran'ın daha fazla güç kazanmak için yeni stratejiler geliştirmesine yol açacaktır. Dünya bir kez daha İran halkının birlik, beraberlik ve gücüne tanıklık etti. Bu süre zarfında yaşananlar İran milletinin onur ve kudretinin tarih sayfalarına yazılmış destan sanılarını da oluşturdu. İran halkının sabrı, cesareti ve onuru Siyonist rejimin saldırılarına karşı kendini savunma kararlılığı 12 günlük savaşta kalıcı görüntüler bıraktı. Evet, bir kez daha dünya İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma kabiliyetine ve askeri gücüne tanıklık etti. Bu savaş İran'ın düşmanlarına ders niteliğindeydi. Şüphesiz bu 12 günlük savaşta Siyonist rejim tarihi bir ibret tablosuna dönüştü. Bu, başka ülkelerin topraklarına küstahça saldıran tüm işgalciler için bir ders oldu. Son olarak bu dönemde İran halkının sergilediği derin birlik ve beraberliğe tekrar vurgu yapmak gerekir. Bu birlik düşman karşısında sarsılmaz bir set gibiydi. Düşman İran milletinin dayanışmasını hedef alan komplolar kurduysa İran halkının birliği tüm bu oyunları da boşa çıkardı. İran İslam Cumhuriyeti bu süreçteki etkileyici performansıyla bir kez daha gösterdi ki İran hiçbir zaman düşmanın hain planlarına boyun eğmeyecek ve her zaman güçlü şekilde kendine savunacaktır. İran Meydanın Galibi isimli bu programda bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizleri Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Hüzünlü Nefes Podcast'i Yasin Hicazi'nin Ah adlı unutulmaz kitabından uyarlanmıştır. Bu eser, Kerbela olayını ve öncesinde yaşananları modern bir dille ve taze bir bakış açısıyla anlatır ve aynı zamanda ünlü İranlı alim Şeyh Abbas Kumi'nin Nafs-ül Mahmum adlı büyük kitabının çevirisidir. İran'dan herkese selamlıyoruz. Hüzünlü Nefes adlı podcast'in bu bölümünde tarihin kritik ve kader günlerine bir kez daha birlikte yolculuk edeceğiz. Beklenti ve heyecan dolu Kufe'ye. Şehrin her köşesinin yeni söylentiler ve gizli umutlarla dolu olduğu ve insanların gelip geçen haberlerle huzursuz olduğu günler. Bu sefer Hüseyin'in adı Kufe'ye ulaşmadan önce başka bir elçi şehre ayak bastı ve hikayenin yeni bir bölümü başladı. Hüzünlü Nefes Podcast'inin bu bölümünde bizden ayrılmayın. Fakat tarihi yolculuğumuza çıkmadan önce bu podcast'in İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisi olduğunu hatırlatıyoruz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Müslim İbni Akil'in Kufe'de bulunduğu haberi Yezid'e ulaştıktan sonra Ubeydullah İbni Ziyad'ı aynı anda Kufe ve Basra valisi olarak atadığını ve ona Kufe'ye gitmesini emrettiğini duyduk. Ubeydullah İbni Ziyad siyah ve pembe bir sarıkla Kufe'ye girdi. Şehrin halkı Hüseyin'i beklerken yeni gelen bu yolcunun duydukları Hüseyin olduğunu sandılar. Ubeydullah'ın ulaştığı her grup onu selamlıyor ve hoş ağırlıyorlardı. Halkın tepkisini ve karşılamasını gören Ubeydullah içten içe öfkelendi. Çünkü herkesin onun gelişini değil Hüseyin'in gelişini kutladığını gördü. Yolun sonunda Ubeydullah'ın beraberindekileri kalabalığı bir kenara itip, "Ey insanlar, bu Ubeydullah İbni Ziyad, Kufe'nin yeni valisi," dediler. Kalabalık aniden sessizliğe büründü ve herkes bir köşeye çekildi. Gece Ubeydullah hükümet sarayına ulaştı. Birçok insan hala Hüseyin'in geldiğini düşünerek onun etrafında toplanmıştı. Önceki vali Numan İbni Beşir sarayın kapısını Ubeydullah ve maiyetinin üzerine kapatmıştı. Ubeydullah'ın beraberindekilerden biri kapıyı açmaları için bağırdı. Numan sarayın tepesinden "Allah için uzaklaşın, bu şehri senin eline vermeyeceğim ve savaşmaya niyetim yok," dedi. Ubeydullah sessiz kaldı ve yavaşça ilerledi ta ki sonunda oradakiler onun Hüseyin değil İbni Mercane olduğunu anlayana kadar. Bazıları sinirlendi ve binaya taş attı. Bazıları da dağıldı. Sonunda kapı onun için açıldı, Ubeydullah saraya girdi ve kapı arkasından kapandı. Ertesi sabah şehirdeki bir tellal, herkesin cemaatle namaza toplanması için çağrıda bulundu. Büyük bir kalabalık geldi. Ubeydullah belirdi, Allah'a şükretti ve Emirül Müminin Yezid'in mazlumların haklarını savunmak, mahrumlara yardım etmek ve emirlerine itaat etmeyenlere sert davranmak için Kufe şehrini ve halkın mallarını kendisine emanet ettiğini duyurdu. İtaat edenlere karşı nazik olacağını ve itaat etmeyenler için kırbaç ve kılıçla hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca Haşimi adam yani Müslim İbni Akil ile ilişkisi olan veya ona yönelen herkese onun gazabından kaçınmalarını tavsiye etti. Konuşmanın ardından Ubeydullah mahallelerin ileri gelenlerinin belirlenmesini ve Yezid'e sadık olanların, hükümet muhaliflerinin ve isyancıların bir listesini hazırlanmasını emretti. Eğer herhangi biri bu bilgiyi gizlerse veya bölgesinde bir isyan olduğunu bildirmezse kendisinin cezalandırılacağı hatta asılacağı tehdidinde bulundu. Bu arada Şerik bin Avar, Hani İbni Urve el-Muradi'nin evine gitti ve onu Müslim'i desteklemeye teşvik etti. Müslim İbni Akil, Ubeydullah'ın gelişini ve tehdit edici sözlerini duyduğunda muhtarın evinden ayrıldı ve Hani İbni Urve'nin evine gitti. Hani, Müslim'i görünce şaşırdı ve üzüldü. Çünkü bu ziyaretin ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açacağını biliyordu. Müslim, Hani'ye sığınma ve onun misafirperverliğini istemek için geldiğini söyledi. Hani, Müslim'in kendisine gücünün ötesinde bir yük yüklediğini, ancak Müslim'in kendisine sığındığı için onu kabul etmek zorunda kaldığını söyledi. Müslim, Hani'nin evinde saklandı ve Kufe'deki Şiiler gizlice ona biat ettiler. Haberin Ubeydullah'a ulaşmaması için birbirlerine olayın tamamen gizli tutulmasını tavsiye ettiler. Müslim'e biat edenlerin sayısı 25 bine ulaştı. Müslim isyan etmeyi planladı ancak Hani ona acele etmemesini ve sabırlı olmasını söyledi. Müslim Kufe'deki şartların hazır olduğunu görünce İmam Hüseyin aleyhisselama bir mektup yazdı ve onu iki kişiye verdi. Biri Abis İbni Ebi Şubayb Şakiri ve diğeri de Kays bin Musahhar. Mektupta şöyle yazıyordu. Su aramaya giden kimse ailesine yalan söylemez. Şimdiye kadar Kufe'den 18 bin kişi bana biat etti. Bu yüzden mektubum size ulaştığında çabuk hareket edin. Çünkü bu insanların hepsinin kalpleri sizinledir ve kalpleri Muaviye ailesinden kopmuştur. Ama aynı zamanda İbn Ziyad da boş durmuyordu. Ma'kal adında bir kölesi vardı. Onu çağırdı, ona 3000 dirhem verdi ve şöyle dedi. Bu parayı al ve git ve Müslim'in taraftarlarıyla arkadaş ol. Onlardan biriymiş gibi davran ve eğer yapabilirsen Müslim'e yaklaş ve bana haber getir. Ma'kal yola koyuldu ve büyük camide
çok meşgul bir şekilde namaz kılan bir adam gördü. Şii olduğunu tahmin etti. Adam Müslib ibn Afseceydi. Ma'gal öne çıktı ve şöyle dedi. Ben Suriyeliyim. Ehl-i Beyt'i seviyorum ve Hüseyin davası için harcamak üzere Müslim İbni Akil'e vermek istediğim 3000 dirhemim var. Onu tanıdığınızı duydum. Eğer isterseniz hemen şimdi size biat edebilirim. Müslim İbni Afsece kabul etti ve Ma'gal'i Müslim'e götürdü. Müslim görüşmeden memnundu, ancak meselenin gizli tutulması ve kimsenin öğrenmemesi gerektiğini vurguladı. Sonra aralarında sırların gruba ifşa edilmemesi için kesin bir anlaşma yapıldı. Bugünlerde Şerik bin Avar hastalandı ve ona saygı duyan İbni Ziyad onu ziyaret etmeye karar verdi. Şerik Müslim'e, İbni Ziyad bu gece beni ziyaret edecek. Su getir dediğimde bu iyi bir fırsattır. Dışarı çıkıp onu öldür ve sonra sarayı ele geçir. Eğer bu hastalıktan kurtulursam Basra'ya kendim gideceğim ve orada senin için işleri ayarlayacağım dedi. Gece olmuştu ve İbni Ziyad Şerik'i ziyarete geldi. Müslim'in tereddüt ettiğini gören Şerik ona işaret ederek sakın bu adam senden kaçmasın dedi. Fakat ev sahibi olan Hani ayağa kalktı ve Ubeydullah'ın evimde öldürülmesini istemiyorum dedi. İbni Ziyad Şerik'in yatağının yanına oturdu. Kölesi Mehran arkasında duruyordu. İbni Ziyad Şerik'e nasıl olduğunu sordu ve Şerik birkaç kez üst üste bana su ver. Yazıklar olsun sana, neden bana su vermiyorsun, benden suyu mu esirgiyorsun dedi. Su getirmesi gereken cariyede Müslim'i gördü ve korkudan irkildi. Şerik, Müslim'den haber çıkmadığını ve planının gerçekleşmediğini görünce Müslim için bir şifre olan şiirler okumaya başladı. İbn-i Ziyad ise pek bir şey anlamadı ve Şerik sayıklıyor dedi. Hani de evet, gün batımından beri böyle diye onayladı. Fakat olayı fark eden İbn-i Ziyad'ın kölesi Mihran, Ubeydullah'ın ayağına bastı ve ona işaret etti. İbn-i Ziyad hemen yerinden kalktı. Şerik, ey emir, seni vasiyim yapmak istedim dedi. Fakat İbn-i Ziyad hemen oradan ayrıldı. Mihran ona, vallahi seni öldürmek istediler dedi. İbn-i Ziyad şaşırdı ve nasıl mümkün olabilir? Şerike saygı duyuyorum, o da babamın çok sevdiği haninin evindeydi dedi. Mihran, işte söylediğim gibi dedi. Müslim dışarı çıktı. Şerik ona onu öldürmeni engelleyen ne oldu diye sordu. Müslim iki şey. Birincisi, Hani Ubeydullah'ın evinde öldürmesini istemiyordu. Ve ikincisi, peygamberden Müslüman'ın aniden öldürmesini yasaklayan bir hadis var dedi. Şerik, onu öldürseydin bir kafiri ve kötü bir insanı öldürmüş olurdun dedi. Fakat başka bir rivayette İbn-i Ziyad ayrıldığında Müslim'in elinde bir kılıçla Şerik'e geldiği söylenir. Şerik tekrar neden işini bitirmedin diye sorar. Müslim, dışarı çıkmak istedim ama bir kadın beni durdurdu ve İbn-i Ziyad'ı evlerinde öldürmemem için yalvardı ve ağladı. Kılıcı bıraktım ve oturdum dedi. Hani üzgün bir şekilde hem kendini hem de beni öldüren o kadına yazıklar olsun dedi. Ve korktuğu şey oldu. 3 gün sonra Şerik vefat etti. İbn-i Ziyad onun cesedi üzerinde dua etti ama Şerik'in Müslim'e onu öldürmesini söylediğini öğrendiğinde bir daha Iraklıların naaşları için namaz kılmam dedi.
Thank you.
Şerik'in öldürülmesinden sonra 3000 dirhemle gelen İbni Ziyad'ın kölesi, Müslim İbni Akil'i götürene kadar Müslim İbni Afsece ile birlikte seyahat etti ve Müslim ondan biat aldı. Ebu Sumame Saidi de bu köleden parayı toplamakla görevliydi. Paraları alıyor, silah satın alıyor ve Müslim'in arkadaşları için her şeyi hazırlıyordu. Şiiler arasında iyi tanınan akıllı ve cesur bir adamdı. Fakat artık onların sırdaşı olan İbni Ziyad'ın kölesi onların tüm sırlarını anladı ve İbni Ziyad'a haber getirdi. İbni Ziyad ile irtibatını kesen Hani hastalık bahanesiyle evde kalmıştı. İbni Ziyad Muhammed Eş'as, Esma bin Harice ve Ömer İbni Haccacı çağırdı. İbni Ziyad Hani'nin durumunu sordu. Muhammed Eş'as hasta dedi. İbni Ziyad daha iyi olduğunu ve evde kaldığını duydum. Gidip onunla görüşün ve ona hükümdara karşı görevini yerine getirmesini söyleyin dedi. Onlar aman almadıkça gelmeyecek dediler. İbni Ziyad hiçbir kötülük yapmadı ki bu yüzden de aman istemesine ihtiyacı yok ama aman almadan gelmezse ona aman verin dedi. Onlar Hani'nin yanına gelip emir senin durumunu soruyordu ve eğer hasta olduğunu bilseydim onu ziyarete gelirdim dedi. Neden bu kadar uzun zamandır bizi görmeye gelmediğini soruyordu. Sultan uzak kalmaya ve cefaya tahammül edemiyor, bizimle gelmen için sana yemin ettiriyoruz dediler. Hani korkmuştu ama onlar ısrar ettiler. Hani elbiselerini giydi ve atına bindi. Saraya vardığında kalbi sıkıştı. Hessan İbni Esma el-Harice'ye dedi ki, ''Yeğenim, bu adamdan korkuyorum. Sen ne düşünüyorsun?'' Hessan dedi ki korkma, önemli değil, böyle düşünme. Hessan olaydan habersizdi ama Muhammed İbni Eş'as her şeyi biliyordu. Cuma günüydü, İbni Ziyad camide vaaz veriyordu. Hani de camide oturuyordu. Namaz bitince Hani'ye seslendiler. Hani onları saraya kadar takip etti ve selamladı. İbni Ziyad onu görünce, sonunda hain kendi ayakları ile geldi dedi. Hani İbni Urve, Ubeydullah İbni Ziyad'a getirildiğinde Kadı Şureyh de orada oturuyordu. Ubeydullah sert bir tonda Hani'ye döndü ve ona karşı nasıl bir ihanette bulunduğunu anlattı. Ubeydullah, babası Ziyad'ın bir zamanlar Kufe'ye gelip tüm Şiileri yok ettiğini ancak Hani ve ailesine karşı şefkat gösterdiğini hatırlattı. Şimdi Hani'nin ona sırtını dönüp hükümdara karşı isyan etmesi için evinde bir adam saklamasını beklemiyordu. Hani her seferinde inkar ediyordu ancak Ubeydullah pes etmedi ve onu Müslim ile işbirliği yapmakla suçlamaya devam etti. Sonunda aynı casus köle Magal'i çağırdı. Magal, Hani ile yüzleştiği ve onun her şeyi anladığı ve ispiyonladığı açıkça ortaya çıktı. Hani başka bir seçenek göremeyince Müslim'i davet etmediğini ancak onun misafiri olduğu için onurunu korumanın görevi olduğunu ve onu barındırıp yanında tutmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi. Hatta Müslim'i evden barışçıl bir şekilde çıkarmayı ve Ubeydullah'a tekrar geri dönmeyi bile teklif etti. Ancak Ubeydullah reddetti. Tek bir talebi vardı. Müslim'i hemen teslim et. Hani bu isteği inatla reddetti ve hatta misafirini asla teslim etmeyeceğine yemin etti. İkili arasındaki tartışma tırmandı. Ubeydullah'ın bazı yandaşları Hani hayatını bağışlaması ve Müslim'i teslim etmesi için ikna etmeye çalıştı. Hatta Arap soylularından biri tek başına yanına gidip konuğu teslim ederse utanmayacağını ve en azından kendi hayatını kurtaracağını söyledi. Ancak Hani Yine de bu teklifi reddettiği ve yaşadığı sürece konuğunu asla teslim etmeyeceğini söyledi. Ubeydullah Hani'yi kendisine yaklaştırmalarını emretti. Öfkesi Hani'yi dövdüğü noktaya kadar tırmandı. Elindeki sopayla Hani'nin yüzüne vurdu. Yüzünün kırılmasına ve kanın tüm giysilerine ve sakalına yayılmasına neden oldu. Hani kılıcını çekmek üzereydi ancak gardiyanlar onu durdurdu. Ubeydullah ona harici dedi ve öldürmesini emretti. Ancak o anda Hani saraydaki bir odaya götürüldü ve hapsedildi. Saray dışındaki insanlar Hani'nin işkence gördüğü haberini duyduklarında kabilesi Mezhiç itiraz çığlıklarıyla sarayın etrafında toplandı. Ubeydullah Hani'nin hayatta olduğunu insanlara söylemesi için Kadı Şureyh'i gönderdi. Şureyh bağırıp kabilesinden yardım isteyen Hani'ye ulaştı. Şureyh insanlara Hani'nin hayatta olduğunu ancak Ubeydullah'ın onu cezalandırdığını söyledi. Bu haberle birlikte insanlar dağıldı. Hani'nin dövülmesi ve hapsedilmesi haberi kısa sürede Müslim İbni Akil'e ulaştı. O anda Müslim bir ayaklanma emri verdi. Müslim'e biat eden Kufe halkı teker teker ona katıldı ve saraya kadar eşlik etti. Müslim kabile komutanlarını atadı ve küçük ordusunu Ubeydullah'ın sarayına doğru hareket ettirdi. Müslim'in ayaklanma haberini duyan Ubeydullah sarayın kapılarını kapattı ve oraya sığındı. Müslim ve arkadaşları sarayı kuşattı ve Kufe Müslim'in ayaklanmasının sancıları içindeydi. Fakat kuşatma altındaki Ubeydullah halkı kandırmaya başvurdu. Kendisine sadık olan Kufe soylularını sarayın tepesine göndererek halkı konuşmalar ve yalan vaatlerle Müslim'in çevresinden dağıttı. Kufe soyluları halka evlerine dönmelerini ve kendilerini öldürmemelerini söyledi ve onları affedeceklerine söz verdi. Bu hile işe yaradı. Halk yavaş yavaş dağıldı ve Müslim sarayın yakınında birkaç arkadaşıyla yalnız kaldı. Müslim İbni Akil'in Kufe'deki ayaklanması Hicri 60'ın Zilhicce ayının 8'inde Salı günü gerçekleşti. İmam Hüseyin'in Mekke'den Kufe'ye doğru yola çıktığı o gündü. Hüzünlü Nefes Podcast'inde bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Duyduğunuz hikaye sadece geçmişten kalma bir hikaye değil. Şüphe ve umut arasında inanç ve dürüstlüğe güvenerek bilinmeyen bir yolu seçen ve seçimleriyle tarihi değiştiren insanların hikayesidir. Bu hikayenin her bir parçası tarihimizin iniş çıkışlarında bir noktadır. Bugün hala hayatlarımızda nefes alan ve yarınımıza ilham veren bir tarih. Bir sonraki bölümde Kerbela olaylarının kalbine yeni bir yolculuğumuz var. Sadakat, dayanışma ve hakikat umudunun acı ve inanç bayrağı altında anlam kazandığı yer. İmam Hüseyin aleyhisselam ve arkadaşlarının hareketinin hikayesini anlatırken bize katılın. Zor kararlar, büyük anlar ve asla eskimeyen fedakarlıklarla dolu bir hikaye. Sizlerden ayrılmadan önce podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Bu podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulmuştur. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ve eğer bu hikayeler sizin için önemli ve etkili ise onları arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşın. Unutmayın ki tarih sadece bir hikaye değil, bir yaşam biçimidir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Rafael Grossi ve İran'ın nükleer gelişmelerindeki rolü. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugünkü programa hoş geldiniz. Hep birlikte dinleyelim. Bugün dünyanın nükleer diplomasisinin kilit isimlerinden biri olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Marino, Grossi hakkında konuşacağız. Çifte standartlı ve çelişkili tutumları ile tanınan Grossi, tarihe suç ortağı bir rejimde işbirliği yapmış biri olarak geçti. Son zamanlarda ismi sıkça anılıyor. Çünkü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na giren direktörlüğü, görevinin nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT üyeleri için değil, Amerika Birleşik Devletleri ve sahte İsrail rejiminin çıkarları doğrultusunda yürüttüğünü gösterdi. Nükleer başlık sahibi olan ve NPT'ye bile üye olmayan İsrail rejimi için adeta koruyucu rolü üstlendi. Grossi, Ajans Yönetim Kurulu'na sunduğu son raporunda İran'ın nükleer programı hakkında belirsiz ifadeler kullanarak Amerika ve Avrupa Üçlüsü'nün İngiltere, Fransa, Almanya, İran'a NPT'ye uymamakta suçlayan bir taslak karar sunmasına zemin hazırladı. İsrail rejimi de bu kararı İran'ın saldırı bahanesi olarak kullandı. Dikkat çekici olan nokta şu ki, İsrail'in İran'a saldırmasından sonra Grossi bir röportajda İran'ın nükleer programında herhangi bir sapma olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını itiraf etti. Pek çok analiz, Gorosian'ı bu çelişkide ifade edilene Netanyahu ile birlikte İran'a saldırının ve yüzlerce kişinin katledilmesinin suç ortaklığı olarak değerlendiriliyor. Gorosian'ın Birleşmiş Milletler yine sekreterliği koltuğunu hedefledi ve bu yüzden de Amerika ile İsrail'e hizmet ederek onların desteğini kazanmak istediği söyleniyor. Ancak Ajans Genel Direktörlüğü sırasındaki başarısız performansı göz önüne alındığında bu hedefe ulaşması pek olası görünmüyor. Rafael Grossi kimdir? Bu programda onun hayatını ve İran'ın nükleer programı ile ilgili gelişmelerdeki rolünü inceleyeceğiz. Rafael Grossi 29 Ocak 1961'de Arjantin'de doğdu. Pontifical Katolik Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi aldıktan sonra Cenevre Üniversitesi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Genç yaşlardan itibaren diplomasi ve uluslararası güvenliğe ilgi duyan Grossi 1985 yılında Arjantin Dışişleri Bakanlığı'na katıldı. 2002-2007 yılları arasında ajans ve kimyasal silahların yasaklanması örgütünde üst düzey görevlerde bulundu. 2013-2019 yılları arasında Avusturya Büyükelçisi olarak görev yaptı ve Viyana'daki uluslararası kuruluşlarda Arjantin'i temsil etti. 2019'da Ajans Yönetim Kurulu tarafından Latin Amerika kökenli ilk genel direktör olarak seçildi. Göreve başlarken ajans, tarafsız ve profesyonel bir kurum haline getirme sözü verdi. Ancak bu sözünü tutabildi mi? Bu sorunun cevabını birlikte inceleyeceğiz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 1957 yılında nükleer enerjinin barışı kullanımını teşvik etmek ve askeri amaçlarla kullanılmasını önlemek amacıyla kuruldu. Ajans, nükleer tesisinin denetimini, ülkelerin NPT kapsamındaki taahhütlerinin doğrulanmasını ve teknik raporların hızlandırılması sağlar. İran, NPT'nin tarafı olarak yıllardır ajans denetimi altındadır ve yükümlülüklerine de bağlı kalmıştır. İran, uzun süren müzakereler sonucunda 2015 yılında 5+1 grubu ile kapsamlı ortak eylem planını COEP imzaladı. Bu anlaşma nükleer faaliyetlerin doğrulanmasını ve batılı ülkelerin özellikle Amerika'nın yaptırımlarını kaldırmasını öngörüyordu. Ancak 2018'de Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail ve Siyonist lobinin baskısıyla anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi. Amerika'nın anlaşmadan çekilmesi sonrası İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla ilişkileri daha karmaşık bir hal aldı. Ancak İran defalarca ajansla işbirliğini sürdüreceğini ve programının da tamamen barışçıl olduğunu açıkladı. Grossi göreve geldikten sonra birkaç kez İran'ı ziyaret etti ve yetkililerle görüştü. Bu ziyaretler İran'ın şeffaflık ve işbirliği taahhüdünü gösteriyordu. İran ajans tarafından gündeme getirilen her bir iddia ve belirsizlikle ilgili detaylı ve şeffaf yanıtlar sundu. Hatta 2023 yılında Grossi'nin Tahran ziyareti sonrası ajansla daha da fazla işbirliği yapılacağını öngören ortak bir bildiri yayınladı. Bu İran'ın iyi niyetinin açık göstergesiydi. Ajansın birçok raporunda da İran'ın faaliyetlerinin tamamen denetim altında olduğu ve askeri hedeflere yönelme tespit edilmediği belirtildi. Ancak Amerika ve İsrail'in siyasi baskıları ve Gorisi'nin zayıf ve bağımlı hareketi de sonunda etkisini gösterdi. 2025 baharında yayınlanan ajans raporunda İran'ın %60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırdığı belirtildi ve bu durum endişe verici olarak nitelendi. Gorisi, İsrail tarafından sağlanan sahte belgeleri kullanarak İran'a yönelik yıllar öncesinden gündeme gelmiş ama çoktan yanıtlanmış suçlamaları tekrar gündeme getirdi. İran'ın ajansla tam işbirliğinden hiç bahsetmeyen bu rapor, analistlere göre İsrail'in İran'a saldırması için uygun zemini oluşturdu. Her ne kadar Gorisi birkaç gün sonra CNN'e verdiği röportajda ajansın İran'ın nükleer silah elde etmeye yönelik sistematik bir çaba içinde olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını ifade ederek geri adım atsa da bu çok geç kalmış bir açıklamaydı. Bu sözler İran'ın barış programını doğrulamakla birlikte ilk raporun tamamen siyasi baskılar altında hazırlandığını da ortaya koydu. Gorisi'nin bu gelişmelerdeki rolü iki yönlü değerlendirilebilir. Bir yandan ülkelerin nükleer faaliyetleri hakkında teknik raporlar sunma görevi, diğer yandan ise Amerika ve İsrail'in politikalarından etkilenerek görev tanımının ötesine geçmesi söz konusu. 2025 ilkbaharındaki rapor İran'ın uranyum zenginleştirmesini öne çıkarırken işbirliği detaylarına göz ardı etti. Bu rapor İsrail'in İran'a saldırması için bir bahane haline geldi. Gorisi'nin daha sonra yaptığı geri adım ilk hatasının da yol açtı, zararları telafi edemedi. İran defalarca ajansın Amerika gibi egemen ülkelerin siyasi amaçlarına hizmet eden bir araca dönüşmemesi gerektiğini vurguladı ve bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve Genel Sekreter'e resmi bir mektup sundu. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Erbani, Gorisi'nin siyasi taraflı ve ayrımcı tutumunu protesto etti. Gorisi'nin açıklamalarından İsrail'in saldırısından hemen önce gelmesi görevine ilişkin tarafsızlık ilkesine ciddi şekilde aykırıydı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami de Gorisi'nin tarihi bir İhmalle saldırıya zemin hazırlayan kişi olarak geçtiğini söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabade ise Gorisi İran'ın barışı nükleer programını sürekli tehdit olarak göstermeye çalışmakla suçladı ve Ajans Genel Direktörü'nün İsrail'in saldırısındaki rolünü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ilettiklerini belirtti. Gorisi'nin bu saldırıyı da kınamaması onu Amerika ve İsrail'in suç ortağı haline getirdi ve dökülen kanlardan sorumlu kıldı. Garibabade son olarak şöyle dedi. Bay Gorisi uluslararası kurumları yönetme yetkinliğine sahip olmadığını açıkça kanıtladı. Muhterem dinleyiciler, bu programı takip etmenizden dolayı teşekkür ederimizi sunarken hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Yeni İngiliz Müslüman Meryem François şöyle diyor. İslam içimizdeki iyiliklerin tasdiki ve ayrıca ıslah olmak ve kötülükleri gidermenin yardımcısıdır. İslam dini her daim biz insanları yaşamamızda dengeye teşvik ediyor. Bence Hazreti Muhammed'in esas mesajı yaptığımız tüm işlerde dengeye uymaktır.
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin büyük mucizesidir ve insanları hakikat ve saadete doğru hidayete erdirmiştir. Bu semavi kitap, 14 asır önce ilahi feyz ve hidayetin kaynayan kaynağı olmakla beraber, günümüzde de hakikat peşinde olan birçok insanı şaşkınlığın dalgalı denizinde huzur ve maneviyat sahillerine doğru hidayete erdirir. Alman şair ve düşünür Johann Wolfgang Goethe'nin eserinde belirttiği üzere Kur'an-ı Kerim kitabında yazılanlar bizleri cezbediyor ve hayrete düşürüyor ve sonunda eğilmeye ve saygı göstermeye yöneltiyor.
Günümüzde yeni yeni İslam dinini benimseyen Müslümanların maceraları üzerinde dikkatle düşünüldüğünde de Kur'an-ı Kerim'in bu insanlarda büyük bir ruhsal değişim yarattığı ve İslam dinine yönelmelerine yol açtığı anlaşılıyor. İngiliz yeni Müslüman kadın Meryem François Serra da bu insanlardan biridir. Meryem ergenlik ve gençlik çağının başında oyuncuydu ve ilginç bir maceranın sonunda İslam dinini benimsedi.
Müslüman olmadan önce adı Emily olan Meryem için sanat dünyasında her şey çok iyi gidiyordu. Fakat Meryem özel yaşamında Katolik bir Hristiyan olarak inançlarında bazı şüpheler ve muğlaklıklarla karşı karşıya gelmişti. Meryem şöyle diyor, ''Ben Müslüman olmadan önce inancı pek de güçlü olmayan bir Katolik'tim. Allah'a inanıyordum fakat din çerçevesi hakkında bir nevi güvensizlik bende vardı.''
Bu arada acı bir hadise Emily'nin yaşamında büyük bir değişime yol açtı. 11 Eylül 2001 tarihinde New York kentinde ikiz kuleler saldırıya uğradı. Bu hadiseden Müslümanlar sorumlu tutuldu. Batı medyası ve devlet adamları İslam karşıtı büyük bir kampanya başlattı. Bu kampanya bazı insanları etkiledi. Fakat bazıları da hakkında bunca yoğun bir kampanya yürütülen İslam dininin gerçekten nasıl bir din olduğunu merak etmeye başladı.
Emily de İslam dinini şiddet yanlısı ve gerici bir din olarak bilenlerden biriydi. Bu yüzden Emily Müslüman bir arkadaşına bu iddiasını ispat edebilmek için Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve böylece iddiasına kanıt bulmaya çalıştı. Fakat Kur'an-ı Kerim mucizesi yapması gerekeni yaptı ve Emily Kur'an-ı Kerim araştırmalarında tamamen farklı sonuçlara ulaştı.
Meryem François macerayı şöyle anlatıyor. Ben Müslümanlarla tartışmaya başladım. Zira eskimiş ve modası geçmiş zannettiğim inançlarını reddederek onlara bu geri kalmışla galip gelmeleri yolunda yardımcı olabileceğimi düşünüyordum. Meryem Kur'an-ı Kerim'i okuması hakkında şu itirafta da bulunuyor. İlkin inat ve husumet yüzünden Kur'an-ı Kerim'e yaklaştım. Amacım Müslüman bir arkadaşıma yanlış düşündüğünü ispat etmekti. Fakat zamanda daha büyük bir ilgi ve daha açık bir zihniyetle Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım.
Emily Kur'an-ı Kerim'de İslam hakkında ileri sürülen hiçbir yanlış konuyu bulamadı. Öte yandan Kur'an-ı Kerim cazibesi ve mantığı Emily'ye bu semavi kitabın üzerinde daha derinlemesine düşünmeye yöneltti. Aslında Kur'an-ı Kerim'in muhatapları tüm insanlardır. Zira İslam dini evrensel bir dindir. Bu konu Emily için çok ilginç gelmişti.
Tahran Radyosu.
Emily Kur'an-ı Kerim'in üzerinde yaptığı etkiyi de şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim benden yetişkin bir insan yarattı ve anladım ki benim kaderim ve amellerim kendi başıma sorumlu olduğum şeylerin sonucudur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in öğretileri tamamen hesaplı ve yapıcıdır. Bu kitabı okuyan her insanı doğrudan etkileyebilir. Bu yüzden Emily, Kur'an-ı Kerim'i ahlakın kurucusu olarak niteliyor.
Aslında Kur'an-ı Kerim sadece ahlak kitabı değildir ve içinde insanları hidayete erdirmek için gerekli olan her şey vardır ve bu konu çeşitli yöntemlerle beyan edilmiştir. Emily felsefeye özel merakı vardı ve bu alanda da bazı araştırmalar yapmıştı. Emily Kur'an-ı Kerim'de felsefe hakkında da şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'i tüm filozofların düşüncelerinden daha mükemmel buldum. Kur'an-ı Kerim'de yer alan sözler, asırlardır beşeriyetin varlık hakikatiyle ilgili en derin felsefi sorulara rahatlıkla cevap veriyor. Bu soruların en köklü olanı neden bu dünyada olduğumuz sorusudur.
Böylece Emily Kur'an-ı Kerim'in etkisi altında İslam dinine yönelik olumlu bir bakışa kavuştu ve bu büyük ilahi din hakkında daha geniş çapta araştırma yapmaya başladı. Emily sonunda İslam dinini tüm sorularına cevap veren ve dünyevi ve uhrevi saadet yolunu gösteren en mükemmel din olarak kabul etti. Emily böylece İslam dinini benimsedi ve kendisine Meryem adını seçti.
Kur'an-ı Kerim, Bayan Emily'nin İslam dinini benimsemesinde en önemli rolü ifa etti. Fakat Emily'nin bu semavi dine yönelmesinde etkili olan bir başka etken, İslam peygamberinin seçkin ve takdiri şayan kişiliğiydi. Kuşkusuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kişiliği çeşitli boyutlarda eşsizdir. Fakat başkalarının ilgisini çeken boyutlardan biri o Hazretin iyi ahlakıdır. Nitekim Allah-u Teala da peygamberine hitaben Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Sen gerçekten yüce ahlaka sahipsin.
Ancak Batı medyası Meryem François gibi insanların bu semavi dine yönelmesinden korktuğu için İslam peygamberi hakkında yoğun propaganda yapıyor ve yanlış bilgiler, karikatürler, filmler, kitaplar ve her türlü imkanla o Hazretin kişiliğini zedelemeye çalışıyor.
Meryem François bu konuda şöyle diyor. Hazreti Muhammed'in yaşamı hakkında da ecdadı Musa, Mesih ve İbrahim gibi kutsal bir misyonu üstlenen biriyle tanıştığımı söyleyebilirim. Birçok etken bende değişime sebep oldu. Bunlardan biri benim Hazreti Muhammed'in yaşamına ilgi duymaya başlamamdı. Bence Hazreti Muhammed yanlış tanıtılan tarihin en büyük şahsiyetlerinden biridir. Hazreti Muhammed'in söz ve amelleri üzerinde düşünmek ve araştırma yapmak, o Hazretin Allah'a itaat ve ibadet ve adaleti yerine getirmekte seçkin bir şahsiyet olduğunu ve sözlerinde büyük hikmet ve marifet yattığını gösteriyor.
Evet, İslam peygamberinin nurani imajı ve kişiliği, hakikat peşinde olan insanların yoluna ışık tutan ve onlara hidayete erdiren etkendir. Allah Resulü ve Pak Ehl-i Beyti, mükemmel ve Kur'an-ı Kerim kriterlerine uygun Müslümanların en pratik örnekleridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim, Ahzab suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.
Emily de aynı sonuca ulaştığını belirterek şöyle diyor. Allah'ın selam ve selavatı üzerine olan Hazreti Muhammed, Müslümanların kişiliğini ve siyerini örnek alabileceği en mükemmel insandır. O Hazretin tüm ahlaki mesajları ve talimatı şu ki, kötülüğe iyilikle karşılık verin. Ve ben Resulullah'ın bu sözünü her daim aklımda tutuyor ve onu yaşamımın temel sloganı olarak görüyorum. O Hazret eğer biri size kötülük ederse onu bağışlayın, her türlü şartlar altında doğruyu söyleyin, hatta sizin zararınıza olsa bile. Ve size kötülük edenlere iyilik edin ve sizinle ilişkisini kesenle ilişkinizi yeniden kurun şeklinde buyuruyor.
Ayrımcılığın reddedilmesi ve adalet İslam dininin temelli öğretilerinden biri olarak sayılıyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve rivayetlerde bireysel ve sosyal adalete sık sık vurgu yapılmıştır. Nisa suresinin 135. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendini ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın.
Meryem François, İslam dininin batı dünyasında pek göze çarpmayan bu köklü öğretisinin hayranı olduğunu belirterek şöyle diyor. İslam dinini benimserken sosyal adaletin bu dinin temel bölümü olduğunu ve Müslümanların kişiliğinde kök saldığını fark etti. Nitekim şu adalet meselesi beni İslam'a cezbetti ve bu dini benimsedi.
Meryem François, her Müslümanın görevinin adaleti savunmak olduğunu belirterek şöyle ekliyor. İslam içimizdeki iyiliklerin tasdiki, ayrıca ıslah olmak ve kötülükleri gidermenin yardımcısıdır. İslam dini her daim biz insanları yaşamımızda dengeye teşvik ediyor. Bence Hazreti Muhammed'in esas mesajı yaptığımız tüm işlerde dengeye uymaktır.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün okulların ve eğitim kurumlarının çocukların sosyalleşmesi üzerindeki etkilerini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde kreş gelen aileden sonra ilk eğitim kurumu olarak çocukların sosyalleşmesi üzerindeki tesirinden söz ettik ve dedik ki maalesef son yıllarda birçok aile kendilerinin temel rolünü kreşlere emanet etti ve bu kurumların tek başına çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayamayacağından gafil kaldı. Her halükarda kreşler bilimsel standartlara uygun biçimde olmaları durumunda tabii ki çocukların eğitiminde ve sosyalleşmesinde etkili olabilir. Bugünkü sohbetimizde bir başka önemli eğitim kurumu olan okulun ve ebeveyn ve öğretmenlerin çocukların sosyalleşmesi üzerindeki etkilerini gözden geçirmek istiyoruz.
Bu arada aile kurumundan başka çocukların sosyalleşmesinde önemli rol ifa eden diğer bazı kurumlar da vardır ki okul bu kurumlardan biri sayılır. Kuşkusuz her ülkenin eğitim kurumu çocukların ve gençlerin yetişmesinde, kişiliğinin şekillenmesi ve sosyalleşmesinde önemli yeri vardır. Nitekim insan kişiliğinin gelişmesini gözetleme zarureti ve çocukları ruhi açıdan yetiştirmesi yüzünden eğitim kurumları bu meselenin üzerinde önemli durur.
Eğitim kurumlarının önemli bir işlevi çocukları sosyalleştirmektir. Bu arada sosyal terbiyenin kendi kendini yönetme kişiliğini beyan etme, bağımsızlık, özgüven, rekabet, işbirliği, insanseverlik, kimlik arayışı ve teşhis gücü kazanmak gibi önemli bileşenlere ve yeni çocukların sosyal kişiliğini oluşturan ve şekillendiren onlarca terbiye ile ilgili bileşen mevzu bahis eğitim kurumunda kazanılan özelliklerdir. Buna göre gerçi sosyalleşme süreci ilkin aile içinde başlıyor fakat okulda kıvam ve yön buluyor. Eğitim sistemi yapıcı ve ebeveynle öğretmenlerden oluşan ikili bir tahammül örneği sergiler. Kuşkusuz talim ve terbiyenin yüce hedefleri eğitim kurumunun aile başta olmak üzere diğer kurumlarla uyum içinde hareket etmesiyle gerçekleşebilir. Yine eğitim alanında uzman kadro yetiştirmek gibi alanlarda her türlü yatırım ve aileyle okul arasındaki koordinasyon yüce hedeflere ulaşma bağlamında etkili.
Hepimiz sağlıklı ve bilgili evlatlar yetiştirmek ve onlara iyi bir yaşam temin etmek istiyoruz. Kendi haline bırakılan çocuk ise hiçbir zaman kendi yaşıtlarının kazandığı yetenekleri kazanamayacağı kesindir. Eğitim kurumları ve okul ise çocukların sosyalleşmesinde önemli rolü bulunan en önemli kurumlardan biridir. Bir başka ifadeyle okul ve eğitim kurumları sosyalleşme sürecinde önemli bir etken olarak çocukların ilkokuldan üniversiteden mezuniyet noktasına kadar eşit fırsatlardan yararlanmalarında etkilidir. Bu yüzden iyi ve uygun bir okulun seçimi de çocukların sosyalleşmesinde önemli rol ifa edebilir.
Genel olarak sosyalleşme taklit, eğitim ve sahip yaratmaktan oluşan üç temel yoldan gerçekleşir. Taklit başkalarının davranışlarını, değerlerini ve bakışlarını örnek almak ve kopyalamaktır. Nitekim çocukluk ve gençlik çağında öğretmenler ve yaşıtlar ve arkadaşlar taklit için önemli kaynakları oluşturur. Bu yüzden eğitim kurumlarının ortamı özel önem arz ediyor. Eğitim de az çok resmi tahsil yoluyla bu sürece hizmet ediyor. Gerçekte okul tek başına bireyin talim ve terbiyesinde yeterli değildir ve işlevi aile, medya, arkadaş grupları gibi diğer sosyal etkenlerle tamamlanması gerekir.
Öte yandan okullarda çocuklara verilen derslerin yanı sıra yeni teknolojiler ve yeni teknikler ve bilimlerle tanışmak, sağlık eğitimleri, sorumluluk üstlenme alıştırılması, toplu çalışma gibi diğer eğitim yöntemleri de kullanılmalı. Böylece sosyal talim ve terbiye tüm boyutlarda gerçekleşmelidir. Yine çocukluk ve ergenlik döneminde sahipleri güçlendirmekte, bireyin yaşamında doğru yolu bulması ve sosyalleşme sürecini tamamlaması bakımından önemli bir yöntemdir.
Her halükarda değerler, eğilimler, normlar, sosyal ve kültürel gelenekler ve göreneklerin intikali toplumun yeni kuşaklarını sosyalleştirmek amacıyla gerçekleşir. Sosyalleşmenin temeli ise insanoğlunun bir şahıs olarak doğmadığı ve sadece sosyal talim ve terbiye yoluyla bir şahsa dönüştüğü gerçeğine dayanıyor.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten İran Radios noktayar.tr/adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.